Ayrım 20.
İvan İvanoviç söz aldı. Yoldaşlar, benim bir yere gitmeye niyetim yok. Dolayısıyla duruma dışarıdan bakabilir, her şeyi daha açık bir biçimde görebilirim sanıyorum. Kuryaş'a gidip de ne yapacaksınız? Çocukların en kötülerini, üstelik tam 300'ünü ve üstelik hepsi de Harkovlu olan belalıları bırakacaklar bize. Buraya hiç Harkovlu göndermiyorlar mı sanki diye sordu Lapot. Gönderiyorlar ama düşünsene bunlar 300 kişi. Anton Semyonovich'in söylediğine göre yaşları da hayli geçkin. Bir şey daha var, siz onlara katılacaksınız. Onlarsa kendi yerlerinde ev sahibi durumunda olacaklar. Bırak başka şeyleri, 18 bin rublelik giysi çaldılarsa size neler yapabileceklerini hesap edin artık. Kebap yapıp yerler diye bağırdı biri. Pişirmekle uğraşmazlar dedi bir başkası. Hepimizi çiğ çiğ yerler. Hem bizimkilerin çoğuna da hırsızlık öğretirler diye sürdürdü konuşmasını İvan İvanoviç. Bizde hırsızlığa yatkın çocuk az mı yani? İstemediğiniz kadar diye yanıtladı onu Kudlati. Kırk ufaklığımız var. Bugün çalmıyorlarsa salt korku belasına çalmıyorlar. İvan İvanoviç savlarının doğrulandığına sevinmiş bir tavırla gördünüz mü işte dedi. Şimdi sayalım. Kızları ve ufaklıkları da sayarsak siz 80 kişisiniz, onlarsa 320. Ne uğruna katılacaksınız onların arasına? Gorki topluluğunu neden ortadan kaldırasınız? Topluluğun mezarını kazıyorsunuz Anton Semyonoviç. İvan İvanoviç oturdu. Utkulu bakışlarla sağı solu süzdü. Çocuklar onun söylediklerini onaylıyor izlenimi veren mırıltılarla konuştular. Ancak bu mırıltılarda kararlılık okunmuyordu. Yüzyıllık paltosuna bürünmüş ama her zamanki gibi iki dirhem bir çekirdek, sinek kaydı tıraşlı Kalina İvanoviç söz istedi. Ve herkesin istekli desteğiyle konuşmaya başladı. Kalina İvanoviç topluluktan ayrılmak zorunda kalacağı fikrini bir türlü benimseyememişti. Yaşlılığın verdiği kuşkulu bir ışıkla parlayan mavi gözlerindeki insancıl ve büyük dalgınlık bundandı. Buysa benim gözümden kaçmıyordu. Kalina İvanoviç acelesiz bir tavırla şunu söylemek isterim ki diye söze başladı. Ben de sizinle gelmeyeceklerdenim. Dolayısıyla herhalde ben de dışarıdan biri sayılırım. Ancak ne var ki kendimi böyle göremiyorum. İnsanın gideceği yer başka, yaşamın onu götüreceği yer başka. Geçen ay şöyle demiştiniz. İngilizlere göndermeye yetecek kadar tereyağımız olacak. Şimdi sorarım. Benim gibi bir ihtiyara böyle bir şeyin nasıl olabileceğini İngiliz asalaklarının hayrına çalışmanın ne demek olduğunu söyler misiniz? Hepiniz heyecandan bulutlarda geziyordunuz gördüm. Hadi gidelim gidelim. Gitseydiniz ne olacaktı? Evet kuramsal olarak iyi, hoş, zaporoglar gibi yaşayacaktınız. Ama uygulamada düpedüz inek yetiştirecektiniz. Başka bir şey değil. Sizin tereyağlar İngiliz'e gidinceye dek kaç kova ter dökecektiniz bunu düşündünüz mü? İnek çobanlığı yapacaktınız. Arabalarla gübre taşıyacak, inek baldırı yıkayacaktınız. İyi tereyağı elde etmek kolay mı? Bunları hiç düşünmediniz aptal oğlu aptallar. Gidelim gidelim. İyi ki de gitmemişsiniz. Şimdi de bir kuryaş çıktı. Oturmuş düşünüyorsunuz. Peki ama düşünecek ne var? Sizler ilerici insanlarsınız. Bakıyorsunuz 300 kardeşiniz sizin gibi 300 Maxim Gorki köpeklere yem olacak hale düşmek üzere. Anton Semyonoviç durumlarını anlattı. Ne yaptınız? Kıkırdadınız. Gülecek ne var bunda? Hükümet başkentin göbeğinde, Harkov'da, Grigori Ivanoviç'in burnunun dibinde 400 haydutun barınmasına nasıl göz yumabilir? Bunlarla nasıl baş edebilir? İşte hükümet size başvuruyor. Gidin, kolları sıvayın, onların dürüst birer yurttaş haline gelmesini sağlayın diyor. Tam 300 kişi, düşünsenize. Üstelik ıvır zıvır kimselere, Luka Semyonoviç'lere değil, koca bir Harkov kentinin insanlarına örnek olacaksınız. Bir de kalkmış olmaz diyorsunuz. Gül fidanlarınızı bırakmaya dayanamıyorsunuz öyle mi? Biz azınlıktayız, onlar da o asalaklarsa çoğunlukta diye korkuyorsunuz öyle mi? Peki Anton Semyonoviç ile ben, yalnızca ikimiz bu topluluğu nasıl kurduk sanıyorsunuz? Genel kurul toplayıp söylevler mi verdik? Volokov'la Taratnes'e sorun. Guda sorun bakalım onlardan korkmuş muyuz? Bu devletin işidir. Hükümete gerekli olan bir iştir. Bu yüzden size gidin diyorum. İşte uzun sözün kısası. Maxim Gorki de size bakıp desin ki, bakın şu benim aslan Gorkililerime, asalaklar. Gittiler. Hiçbir şey gözlerini korkutmadı, aslanlar. Kalina İvanoviç konuştukça yanakları kızardı. Çocuklarınsa gözleri onun konuşmasına ve kızarmasına koşut, hızla pırıl pırıl yanmaya başladı. Yerde oturanlardan çoğu yakınımıza yanaştılar. Bazıları çenelerini yanındakilerin omuzlarına dayayıp gözlerini bir noktaya, Kalina Ivanoviç'in yüzüne değil ama uzaklarda bir noktaya, gelecekteki bir savaşıma, bir yeni başarıya diktiler. Kalina Ivanoviç, Maxim Gorki'nin adını söylediğinde çocukların ateşli gözleri alev alır gibi oldu bir anda. Bağırışlar duyuldu, çığlıklar, yaşasınlar duyuldu. Ancak kutlamalar yapmanın sırası değildi. Mitka Jeveli yerde oturanların ortasına dikildi. Arka sıralardan direnç göreceğini sanmış olmalı ki oraya doğru bağırdı. ''Gideceğiz ulan asalaklar, gideceğiz!'' Ne var ki arka sıralarda oturanlar da Mitka'ya ateşli sözlerinin alevleriyle yanıt verdiler. Hepsinin yüzlerinde derin bir kararlılık okunuyordu. Mitka şu anda çocuksu çığlıklar atmaktan başka bir şey yapamayan bir yığın ufaklıkla çevrili olan Kalina Ivanoviç'e döndü. Kalina Ivanoviç dedi. Madem öyle neden siz de benimle gelmiyorsunuz? Kalina Ivanoviç acı acı güldü. Piposunu doldurmaya başladı. Lapot bir konuşma yaptı. Şurada ne yazıyor okuyun. Herkes bir ağızdan bağırdı. Mızıkçılık yok. Tamam bir daha okuyun. Lapot sıkılı yumruğunu aşağıya doğru indirdi. Herkes yine bir ağızdan kararlı bir sesle bağırdı. Mızıkçılık yok. Sizse mızıklıyorsunuz. Ne biçim matematikçisiniz siz? 80 sayıyorsunuz sonra 320 sayıyorsunuz. Böyle sayı sayılır mı? 40 Harkovlu'yu aldığımızda saydık mı? Neredeler şimdi? Buradayız, buradayız diye bağırdı ufaklıklar. Ne haber? Çok iyiyiz, çok iyiyiz diye bağırdı ufaklıklar bu kez. Öyleyse saymanın ne yararı var? İvan Ivanoviç olsaydık şöyle sayardık. Bizde bit yok, onlardaysa 10 bin bit var. Olduğunuz yerde kalın. Herkes utancından kıpkırmızı kesilen İvan Ivanoviç'e baktı. Sonuç şu dedi Lapot. Gorki topluluğu bizden yana. Kim onlardan yana? Hiç kimse. Lapot konuşmasını bitirdi. Çocuklar bir ağızdan bağırdı. Doğru, gideceğiz, bu kadar. Anton Semyonoviç Halk Eğitim Komiserliğine yazsın. Hah şöyle, dedi Kudlati. Öyleyse gideceğiz. Ama gidebilmek için kafamızı kullanmalıyız. Yarın Mart'ın biri. Yitirilecek tek saniyemiz yok. Mektup yazmak yerine telgraf çekmeliyiz. Yoksa sebze bahçesini vaktinde ekemeyiz. Bir şey daha var, parasız gidemeyiz. 20.000 midir ne binse bize para göndersinler. Oya koyalım mı, dedi Lapot. Benden bir yanıt bekliyordu. Anton Semyonoviç de görüşünü söylesin diye bağırdılar kalabalıktan. Görmüyor musunuz, dedi Lapot. Ama kural bozulmasın diye soralım bakalım. Anton Semyonoviç söz sizin. Ayağa kalktım ve yalnızca şunları söyledim. Yaşasın Gorki topluluğu. Yarım saat sonra 2. müfrezenin komutanı ve yakınlarda baş seyisliğe getirilmiş olan Mitka Bogovyaslenski ata atlayarak kasabaya yollandı. Şu telgrafı götürdü. Harkov Eğitim Komiserliği, Jurinska'ya Kurja'yı Ekim zamanına yetişmek üzere en kısa zamanda bize vermenizi rica ederiz. Masraf listesini sonra göndereceğiz. Topluluk üyeleri genel kurulu adına Makarenko. İsteklerimizi kabul ettiriyoruz. Jurinska'ya'dan hemen ertesi gün gelen bir telgraf beni Harkov'a çağırıyordu. Çocuklar böyle şeylere pek alışık olmadıklarından telgrafa büyük önem verdiler. Gördünüz mü nasıl tıkır tıkır çalışıyor herkes? Tak tak tak, çek telgrafı, al telgrafı. Oysa işler hiç de öyle tıkır tıkır işlemedi. Kuryajın ileri tutar yeri kalmadığı konusunda herkesin birleşmiş olmasına, çevrede oturanların, köylü ve çiftçilerin bu hırsız yuvasının ortadan kaldırılması için yalvarıp yakarmasına karşın onu elden çıkarmak istemeyenler vardı. İşin aslına bakarsanız Jurinska'ya ve Yuryev dışında hiç kimse bizim topluluğun ille de Kuryaj'a taşınmasını istemiyordu. Bu işin gerçekten uygun olacağını aklı yatan tek kişi ise Yuryev'di. Jurinska'ya salt bana olan inancı nedeniyle razı oluyordu. Ne olursa olsun huzursuzum Anton Semyonoviç dedi bana. Elinde değil ne yapayım içim rahat değil. Bregel taşınmamızdan yanaydı. Ancak benim asla kabul edemeyeceğim koşullar öne sürüyordu. Bu olayı 3 kişiden oluşan özel bir komitenin üstlenmesini, Gorki geleneklerinin yavaş yavaş bırakılmasını ve bana yardım etmek üzere Harkov'dan bir aylığına 50 komsomol üyesinin gönderilmesini istiyordu. Kalabuda çevresinden eksik olmayan birkaç bayrağı, alçak insanoğlunun dürtüklemesiyle 20 bin rublelik masrafın adını bile duymaya dayanamıyor, yalnızca 20 binle bu işi biz de yaparız deyip duruyordu. İşçi sendikasından beklenmedik düşmanlar saldırdı bize. Hele içlerinde Klemer adında, kendisine halkın dostu adını takmış, son derece hırslı, kara saçlı bir adam vardı ki sormayın. Gorki topluluğu onu neden öylesine sinirlendiriyordu bugün bile bilemiyorum ama bizim topluluğun adı geçtiği anda yüzünü öfke bürür, adam hırsla yere bir tükürük atar, yumruğunu masaya indirirdi. Bu reformculardan illallah, Makarenko da kim oluyormuş? Makarenko ya da bilmem kim ortaya çıktı diye böyle birilerinin isteği yerine gelsin diye işçi sınıfının çıkarlarına ters düşecek işler mi yapacağız? İşçi sınıfı yasalarını mı çiğneyeceğiz? Gorki topluluğu da neymiş hem? Ona değin ne biliyoruz? Kim gördü burayı? Jurinskaya gördü. Tamam. Gördüyse ne oldu yani? Jurinskaya her şeyi biliyor mu? Her şeyden doğru dürüst anlıyor mu? Klemer'i en çok öfkelendiren de benim şu isteklerim oldu. 1. Kuryajda bulunan tüm çalışanlar tartışmasız işten alınacaktır. 2. Gorki topluluğundaki öğretmenlerin sayısı 15 olacaktır. Aslında 40 olması gerekiyor. 3. Öğretmenlere ayda 40 değil 80 ruble ödenecektir. 4. Yeni çalışanlar tarafından seçilecek, işçi sendikası karşı koyma hakkını koruyacaktır. İşte buncacık isteğe kıyametleri kopardı Klemer. Bu küstah ultimatomu tartışmaya kim cesaret eder soruyorum. Her bir sözcük yasalarla alay etmekte, onları hiçe saymaktadır. 15 öğretmene gereksinmesi varmış. Bu yüzden 25 öğretmen denize dökülecek. Öğretmenlerin köle gibi çalışmasını istiyor. 40 kişi olsa bu isteği yerine getiremez elbet. Klemer'le tartışmaya kalkmadım. Çünkü ne demek istediğini, amacının ne olduğunu pek anlamamıştım. Aslında genel olarak tartışma ve pazarlıklardan kaçınmaya çabalıyordum. Çünkü içimde kesinlikle başarılı olacağımı fısıldayan bir ses duymuyor, kimseyi de inanmadığı bir davaya baş koymaya zorlamak istemiyordum. Aslında benim tek bir dayanağım vardı, Gorki topluluğu. Ancak topluluğumuzu çok kimse görmüş değildi, onu övmek de bana düşmezdi. Topluluğun taşınması işine öyle çok kişinin adı, öyle çok tutku ve kişisel ilişkiler karışmıştı ki kısa bir süre içinde ne yapacağımı bilemez hale geldim. Harkov'a her gidişimde en azından bir gün orada kalmak durumunda olduğumdan toplantılara katılamıyordum. Buysa işlerimi zorlaştırıyordu. Nedense düşmanlarımın içtenliğine inanmıyordum. Onların bu gösterişli karşı çıkmalarının altında daha başka nedenlerin yattığını sanıyordum. Halk Eğitim Komiserliği'nde gerçek, tutkusuz ve insancıl inanç ve güvene sahip tek bir kişiye rastladım ve kendisine bu yüzden duyduğum hayranlığı gizlemeye kalkmadım. Bu kimse giysilerine bakılırsa bir kadındı, ancak cinsiyeti belirsiz bir yaratık izlenimi bırakıyordu. Kısa boylu, at suratlı, dümdüz, tahta göğüslü ve iri kalçalı, kalın bacaklı bir yaratık. Her an elini kolunu salladığı görülürdü. Ya bir hareket yapıyor ya da o kalın telli sopa gibi düz, kıtık renkli saçlarını düzeltiyor olurdu. Ona herkes yoldaş Zoya diyordu. Bregel'in odasında pek etkili bir görevli olduğu da apaçık ortadaydı. Yoldaş Zoya benden ilk görüşte nefret etti. Bunu da ne gizlemeye kalktı ne de beni azarlamaktan, en ağır sözleri etmekten sakındı. Siz bir eğis bilimci falan değilsiniz Makarenko, askersiniz. Eskiden albay olduğunuzu söylemişlerdi bir yerde. Bunun doğru olduğunu şimdi anlıyorum. Buradakiler sizi neden gözlerinde büyütüyorlar anlamıyorum. Ben olsam sizi çocukların yanına yaklaştırmazdım. Yoldaş Zoya'daki bu katıksız içtenlik ve o tertemiz hırs hoşuma gitmişti. Ben de ona karşı olan duygularımı gizlemedim. Size her geçen gün biraz daha hayran oluyorum Yoldaş Zoya. Ama ben ömrümde albay olmadım biliyor musunuz? Topluluğun taşınmasının felaketle sonuçlanacağına kesinlikle inanan Yoldaş Zoya yumruğunu Bregel'in masasına indirerek haykırdı. Kara sevda olmuş gibi duruyorsunuz hepiniz. Ne büyü yaptı size şu albay diye anımsattım ona ciddi ciddi. Evet albay. Bunun sonu neye varacak biliyor musunuz? Meydan savaşına. Bu adam kendi 120 çocuğunu da oraya götürecek ve meydan savaşı olacak. Buna ne diyorsunuz bakalım Yoldaş Makarenko? Söylediğinize aklım yatmıyor değil ama kim kiminle savaşacak onu çıkaramadım. Bregel ortalığı yatıştırmaya, aramızdaki gerginliği gidermeye çabaladı. Zoya, ayıp ediyorsun doğrusu. Neden durup dururken savaş olsun? Siz de Anton Semyonovic her şeyi şakaya alıyorsunuz yani. Aramızdaki tartışma ve çelişik görüşlerimiz üst kademelerdeki yetkililere dek ulaştı. Ben buna seviniyordum. kuryajın korkunç bir koku salarak çürüyüp eridiğini, ivedi önlemlerin alınması gereğinin iyice kendini gösterdiğini duyunca bile sevinmiştim. Oradaki öğretmenlerin bizim oraya taşınmamız söylentilerinin kuryajdaki çocuklarda moral bırakmadığını öne sürmelerine karşın kuryaj topluluğu hemen bir karar alınması için gürültüler koparıyordu. Bu öğretmenler sağa sola son derece gizli bir giz yayma işini de yüklenmiş, kuryajlıların Gorkililerin gelişine hazırlık olmak üzere dişlerini bilediklerini söylüyorlardı. Yoldaş Zoya yüzüme karşı şöyle haykırdı. "Görüyorsunuz işte." "Görüyorum," diye yanıtladım onu. "Şimdi kimin ne yapacağını öğrenmiş olduk. Bizim gırtlağımızı kesecek olan onlar. Biz onlarınkini kesecek değiliz." "Hah, öğrenmiş olmuşmuş. Dikkat et Varvara. Bunların hesabı senden sorulacak. Böyle bir şey duydun mu ömründe? Bir küme serseriyi bir başka kümeye karşı kışkırtıyor." Sonunda daha üst düzeyde bir örgüt bürosuna çağrıldım. Sinek kaydı tıraşlı bir adam başını önündeki kağıtlardan kaldırdı ve şöyle dedi. "Oturunuz yoldaş Makarenko. Jurinskaya ile Klemer de oradaydılar." "Oturdum." "Çocuklarınızla birlikte kuryajdaki kokuşmayı durdurabileceğinizden emin misiniz?" diye sordu adam dingin bir tavırla. Karşımdakinin doğrudan gözünün içine bakabilme ve içtenlikle sorulmuş bir soruya büyük bir yalanla yanıt verebilme çabasından suratım kireç gibi bembeyaz olmuştur kuşkusuz. "Evet, eminim." Sinek kaydı tıraşlı adam gözünü benden ayırmadan konuşmasını sürdürdü. "Şimdi son derece teknik bir soru sormak istiyorum size. Dikkatinizi çekerim yoldaş Klemer. İlkeyle ilgili bir soru değil bu. Tümüyle teknik. Elinizden geldiğince kısa ve öz olarak söyler misiniz? Neden 40 öğretmen yerine yalnızca 15 öğretmen istiyorsunuz ve 40 rublelik aylığı neden beğenmiyorsunuz?" Şöyle biraz düşündüm. Sonra soruyu yanıtladım. "Kısa yanıt istediğinize göre şöyle söyleyebilirim. 40 rublelik öğretmenler salt öksüz çocuklar topluluğunda değil dünyadaki hiçbir toplulukta moral bırakmaz." Sinek kaydı tıraşlı adam koltuğuna kendini bıraktı, kaykıldı ve kahkahalarla gülmeye başladı. Sonra Klemer'i gösterdi ve kendini zar zor tutarak şöyle dedi. "Bu toplulukta Klemer gibileri olsa bile mi?" "Kesinlikle evet," dedim ciddi bir yüzle. Adamdaki resmi hava esen yerle silinip gitmişti sanki. Kolunu Lyubov Savelyevna'ya doğru uzattı. "Ben sana dememiş miydim? Nerede çokluk, orada bokluk," dedi. Sonra birden başını yorgun yorgun salladı. O katı resmi tavrına bürünerek Jurinskaya'ya "Bırak alsın," dedi. "Hem acele et." Ayağa kalkarak 20 bin dedim. "Tamam, vereceğiz. Biraz fazla değil mi?" "Yeterli değil." "Pekala. Hadi güle güle. Oraya gidin. Ama unutmayın kuryajı adam edeceksiniz." Gorki topluluğunda o ilk günlerdeki ateş hızını yitirmiş, yerini neredeyse bir ordu düzeniyle ama ağır aksak, acelesiz bir havayla yürütülen hazırlanma sürecine bırakmıştı. Lapot topluluğun gerçek yöneticisiydi. Kritik anlarda Koval kendisine yardım ediyordu. Ne var ki topluluğu yönetme görevi pek güç sayılmazdı. Daha önce hiçbir dönemde böylesine dostça bir dayanışma havası, böylesine köklü bir sorumluluk duygusu görülmüş değildi. Küçücük bir kural çiğneme olayı dünyanın en katı ve en şaşkın yüzü ve şu kısa ama anlamlı sözlerle karşılanıyordu. "Sen bu halde kuryaja nasıl gidersin ha?" Toplulukta yaşayan herkes orada bulunan sorunun büyüklüğünü, görevimizin ciddiliğini kavramıştı. Çocuklar belki de biraz bilinçsizce topluluğun tüm isteklerine boyun eğmeleri gerektiğini yüreklerinde duyuyor, bunları yaparken de bir özveride bulundukları duygusuna kapılmıyorlardı. Bu karşılıklı dayanışma ve birbirine bağımlı olma duygusu, insanlar arası ilişkilerin böylesine esnek, hoşgörülü ve güçlü olduğunu görmek, topluluğun kendi gücünü iyice içine sindirmiş bir ortamda titreşen korkunç yetisini elle tutulur bir halde görmek, öyle büyük bir sevinç veriyor ki insana, dünyada daha büyük bir sevinç kaynağı yoktur belki de. Bu sevinç kaynakları tüm çocukların gözlerinde, hareketlerinde, yüzlerindeki anlatımda, yürüyüşlerinde, işlerinde kendilerini gösteriyorlardı. Tüm gözler kuzeye, yoksulluğun, kuralsızlığın ve aşırılığın, sövgülerin ve dik başlılığın bir araya getirdiği cahil bir sürünün, korkunç hırıltılar çıkararak kalın duvarlar ardında bizi beklemekte olduğu yöne çevrilmişti. Çocukların davranışlarında en küçük bir böbürlenme olmadığını görüyordum. Herkes yüreğinin derinliklerinde bir yerde gizli bir korku ve kararsızlık besliyordu. Ve bu korku düşmanı kimsenin gözüyle görmemiş olması olgusuyla büsbütün artıyordu. Kasabadan dönüşümü herkes sabırsızlıkla ve dört gözle beklerdi. Çocuklar yollara dökülür, ağaçlara çıkar, damlara gözcüler konurdu. Arabam bahçeye girer girmez bir trompetçi benim iznimi falan almadan genel toplantı borusu çalardı. O zamanlar beni büyük bir oyuncu gibi alkışlarla karşılamak adetti. Bu alkış elbet bana değil, ortak davamıza duyulan duyguları dile getiriyordu. Sonunda Mayıs'ın başlangıcında böyle toplantılardan birine elimde imzalı bir sözleşmeyle girdim. Bu sözleşmeye göre Halk Eğitim Komiserliği'nin özel kararıyla Maxim Gorki topluluğu tüm üyeleri, çalışanları, taşınabilir eşyası, hayvanları ve araç gereçleriyle Kuryaj'a taşınacaktı. Kuryaj topluluğu kapanmış bulunuyor, 280 üyesi ve tüm varlığı Gorki topluluğunun emrine ve yönetimine teslim ediliyordu. Birkaç dışında Kuryaj topluluğundaki tüm çalışanlar Gorki topluluğu müdürünün Kuryaj yönetimini üstlendiği andan başlayarak işi bırakmış sayılacaklardı. Topluluğu 5 Mayıs'ta devralacaktık. Taşınma işini de 15 Mayıs'a dek tamamlamış olmam isteniyordu. Gorkililere kararı ve anlaşmayı okuduğumda kimse yaşasın diye haykırmadı. Kimse de kimseyi havaya fırlatmadı. Lapot suskunluğu yararak şöyle dedi. Bunu Gorki'ye yazalım haydi. Bakın unutmayın çocuklar, mızıkçılık yok. Tamam, mızıkçılık yok diyen bir çocuk sesi duyuldu. Kalina Ivanoviç ise elini havada salladı. Hadi bakalım çocuklar, güle güle gidin, sakın korkmayın. Üçüncü bölüm. Çiviler. Kuryajı 2 gün içinde devralmam gerekiyordu. Ancak yapılacak işlerim vardı. Komutanlar kurulunu toplayıp onlarla konuşmalı, çocukların benim yardımım olmadan toparlanmasını, malımızın mülkümüzün Kuryaj'a taşınmak üzere hazırlanması işini örgütlemelerini sağlamalıydım. Bu iş aslında hiç de kolay değildi. Toplulukta korkular, umutlar, gergin sinirler, alev alev gözler, atlar, arabalar, ufak tefek, önemsiz şeylerden oluşan koca dalgalar, önemliler listesine alınmalarına karşın unutulmuş temel iş ve eşyalar, yanlış yerlere yayılmış ipler öylesine birbirine karışmış, öylesine dolaşık bir yumak oluşturmuşlardı ki çocukların bu ipleri çözebileceklerini aklım kesmiyordu. Kuryaj'a taşınma sözleşmesini alalı bir gece olmuştu daha ve toplulukta şimdiden savaşımcı bir hava esmeye başlamıştı. Bu herkesin ruh halini, isteklerini, çalışma hızını etkiliyor, her yerde kendini gösteriyordu. Çocuklar Kuryaj'dan korkmuyorsa bunun nedenini onu tüm görkemiyle görme işlerinde aramak gerekirdi. Öte yanda ben Kuryaj'ı olmadık düşlerin yarattığı koca bir ceset olarak görüyordum içimden. Ölümü onaylamış, ölüm kağıdı çoktan verilmiş olmasına karşın benim gırtlağıma sarılma yetisine sahip korkunç bir ceset. Komutanlar Kurulu Kuryaj'a benimle birlikte 9 topluluk üyesiyle bir öğretmen göndermeye karar verdi. Bunca kişinin yeterli olmayacağını, yanıma daha başka çocukların da verilmesi gerektiğini söyledim. Böylesine küçük bir güçle Gorki topluluğunun saygınlığını zedeleyeceğimizi, Kuryaj'daki tüm çalışanların işine son verildiğini ve orada herkesin bize karşı olduğunu anlatmaya çalıştım. Kudlati şaşkın şaşkın güldü ve beni şöyle yanıtladı. Yanınıza 10 kişi alsanız da 1-20 kişi alsanız da nasılsa hiçbir şey yapamayacaksınız. Herkes gelince durum başka olur elbet. Onları tepeden inme ele geçireceğiz. Unutmayın ki onlar 300 kişi. İşlerimizi güzelce düzene koymalıyız. 320 domuzu buradan oraya götürmek ne demek düşünsenize. Hem görüyorsunuz ki hemen hemen her gün yeni çocuklar gönderiyorlar bize. Belki de Harkov'dakiler akıllarını oynattı. Ya da belki bizi huzursuz etmek için özellikle yapıyorlar bu işi. Yeni gelenler beni de umutsuzluğa düşürüyordu. Onlar hiçbir şey yapmasalar da Gorki topluluğunun gücünü, arılığını, katıksızlığını ve esnekliğini korumamızı güçleştiriyorlardı. Küçük müfrezelerimizle tam 300 kişilik bir kalabalığa egemen olmak durumundaydık üstelik. Kuryajla savaşıma başlama hazırlıklarında kafamda sürekli olarak şu şimşek çakıyordu. Kuryajlıları tepeden inme yöntemiyle adam etmeye başlayacaktık. Küçücük bir gecikme, evrim umutları, yavaş yavaş oluşma umutları yapacağımız işin başarıyla sonuçlanmasını tehlikeye düşürecekti.